Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladı. Ermenistan ilk vuranın Azerbaycan olduğunu söyledi. Azerbaycan da ilk vuran Ermenistan'dı dedi. Askerler öldü, siviller öldü, araya Rusya girdi ve 10 Ekim'de bir ateşkes ilan edildi. Ama çatışmaların devam ettiğini görüyoruz. Dağlık Karabağ çatışmalarının detaylarını aktaracağız. Dağlık Karabağ Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler 1990'ların başından bu yana Ermenistan'ın işgali altında bulunuyor. Bölgede demografik olarak Ermeniler üstün. 1991 yılında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı. Aslında sorunun kökeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Stalin'in almış olduğu bir karara dayanıyor. Sorunun kökenini Bakü'de bulunan Ada Üniversitesi öğretim üyesi Nazım Arda Çağdaş'la konuştum.
Şöyle bir coğrafya düşünün. Ulus devlet kurma çabalarından, milliyetçiliğin 19. yüzyılda yükselme devrinden önce. Hani Bakü'den başlayan Orta Anadolu'ya, Ankara'ya kadar uzanan bir coğrafya. Ve burada dağınık nüfuslar var. Mesela Ermeniler bütün bu nüfus alana dağılmış durumdalar ve her yerde var. Yani Bakü'de de var, Ankara'da, Yozgat'ta, Sivas'ta her yerde var. Bugünkü Ermenistan topraklarında da var. Aynı şekilde Müslümanlar bu coğrafyanın her yerinde var. İşte Türkler, Kürtler, Araplar. Şimdi Avrupa'da yaşandığı gibi bir kriz burada da yaşanmış. Şimdi ulus devlet sınırları çizdiğiniz zaman her yer, komşu köyler, komşu şehirler sürekli karışık nüfuslar içeriyor. Ve siz ulus devlet kurmak için mümkün mertebe kendi nüfusunuzu bir yerde toplamak zorundasınız ki Osmanlı'nın son döneminde başlayan çatışmalar, Ermeni-Müslüman çatışmaları, iş 1915'teki toplu sürgünle sonuçlanıyor. Çok ciddi bir Ermeni nüfus kaybı var burada. Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmak zorunda kalan, kaçan Ermeni'nin bir kısmı Kafkasya'da yavaş yavaş kümelenmeye başlıyor. Ve Sovyetler Birliği'nin buraya bir dahli var malum. Ve yavaş yavaş burada biraz da hani siyasi otoritenin Moskova'nın da biraz baskısıyla yavaş yavaş bazı yerde bir Ermeni nüfus yoğunluğu oluşmaya başlıyor. Ama dediğim gibi yani Ruslar gelene kadar bugün Azerbaycan olarak bilinen devlet değil ama bütün coğrafi bölgenin kuzeyinde bağımsız hanlıklar var. Daha doğrusu özel hanlıklar var işte. Nahçıvan Hanlığı, Revan Hanlığı, Karabağ Hanlığı, Gence Hanlığı farklı farklı hanlıklar var. Ruslar buraları işgal ettikten sonra oraları kendi eyaletleri yani gubernyaları haline getirmişler. Şimdi eğer sadece siyasi tarih ve otorite açısından bakarız, bakan insanlar şey diyor, hani burayı sadece Azerbaycan yönetti. Ama şimdi nüfus açısından baktığımız zaman nüfus her zaman karışık olmuş ki ulus devlet kurma süreçlerinde 1918-20 arasında karşılıklı çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Ermeniler, Azeriler arasında, Türkler diyelim hani Azeri biraz Stalin devrinden sonra üretilen bir kimlik. Ve bu karşılıklı çatışma döneminde hani iki tarafta mümkün mertebe sakinlik sağlanmadan, Sovyetler buraya hakim olmadan önce kendi nüfuslarını arttırma peşindeler. Şimdi o dönem Lenin'in halklara bir sözü var Sovyetler Birliği'nde. Şimdi Rus Çarlık Rusyası'nın zorla Ruslaştırma politikasına karşı Lenin döneminde Bolşevik hükümeti şöyle diyor. Artık herkes kendi kimliğiyle Sovyetler Birliği içinde var olacak. Halkların kardeşliği. Fakat Stalin devrinde farklı bir milliyetler politikası ortaya konuyor ve hani sınırlara baktığınız zaman bugün bir Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ haritasında bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu zaten bunu bilmek için orta düzey bir okur da bunu biliyor. Akademisyen olmaya da gerek yok. Sınırlar etnik çatışmaya ciddi anlamda açık bir şekilde çizilmiş. Örneğin Nahçıvan'da Azerbaycan'a ayrılmış. Aradaki Zangezur bölgesi Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'ne verilmiş. Aynı şekilde Dağlık Karabağ sınırları çizilirken Ermeni yerleşimlerinin bir çoğunluk oluşturacağı şekilde bu sınır çizilmiş ama her şekilde bu Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'ne ayrılmış. Sovyetlerin daha doğrusu Stalin devri politikalarının amacı şu, buraları karşılıklı bağımlı hale getirmek. Yani bir çilim gibi düşünün. Bir ilmek kopartıldığı zaman tamamen bütün sistem çöküyor.
Sorun kronik. 2 Nisan 2016'da iki ülke orduları arasındaki cephe hattında çatışma yaşandı. Çatışmalar 4 gün sürdü, aralarında sivillerin de olduğu onlarca kişi hayatını kaybetti. 5 Nisan'da önce Azerbaycan ardından Ermenistan ateşkes ilan etti. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için 16 Mayıs 2016'da Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Ermeni lider Serj Sarkisyan Viyana'da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'nın arabuluculuğunda görüştü. Haziran ayında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki lideri St. Petersburg'da bir araya getirdi. Görüşmelerin ardından Azeri yetkililer Ermeni ordusunun Dağlık Karabağ'daki bazı illeri sırasıyla terk edeceğini ve kalan bölgelerle Ermenistan arasında bağlantının sağlanacağını, ardından da bölgenin statüsü için görüşmelere başlanacağını açıklamıştı. Ancak Ermeni yetkililer bu açıklamaları yalanladı, görüşmeler sonuçsuz kaldı. Geldik bugüne. Bugünkü çatışmaların arkasında evet süregelen bu demografik sorunlar var ama enerji meselesi de var. Azerbaycan kendi gazını Avrupa'ya göndermek istiyor. Avrupa da bunu istiyor çünkü Avrupa Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak istiyor. 17 Temmuz'da Ermenistan, Azerbaycan'ın Tovuz iline bir saldırı düzenledi. Tovuz niye önemli? Tovuz'dan Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hatları geçiyor. Yani konunun enerji boyutu var. 27 Eylül'de çatışmalar başladı. Çatışmayı Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı. 9 köyü kontrol altına aldıklarını söyledi. İhtilafı barışçıl bir şekilde çözmek istedik, dayandık, bize ait olanı almak istedik, başka bir şeye ihtiyacımız yok. 30 yıldır dünya toplumunun sorunu çözeceği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendi kararlarını uygulamak için çabalayacağı ümidiyle yaşadık dedi. Çatışmalara Azerbaycan'ın gösterdiği askeri üstünlük damga vurdu. Özellikle Azerbaycan'ın kullandığı insansız hava araçları çatışmaların ayırt edici özelliği oldu. Azerbaycan Türkiye'den aldığı Bayraktar şirketine ait SİHA'ları kullandı. Ancak İsrail'den aldığı hava araçları da bu çatışmalarda etkindi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev verdiği röportajlarda SİHA'lara ilişkin sık sık konuştu.
Bu silahlı hava araçları dünyanın en üst düzeyinde olan araçlardır ve onların Azerbaycan ordusunda olması bizim ordumuzu böyle derecede güçlendirmiştir. Bize büyük imkanlar sağladı ve aynı zamanda can kaybının çok da büyük olmamasına da getirip çıkardı. Çünkü eğer bu imkanlar bize olmasaydı, orada Ermenistan'ın Dağlı Qarabağ ve işgal edilmiş topraklarında 30 yıl ərzində qurduğu istehkamlar, tanklar, toplar, ondan sonra yayılım ateş qurğularını məhv etmək daha zor ola bilərdi. Daha çox insan həlak ola bilərdi. Ona görə bu mükəmməl texnoloji, intellektual məhsul Türkiyə xalqının potensialını göstərir.
Dağlık Qarabağda çatışmalarda sivil kayıpların da olması Türk İHA'larına karşı yönelik tepkiyi arttırdı. Tepki veren ülkelerden bir tanesi Türk SİHA'larına parça sağlayan Kanada'dan geldi. Kanada, İHA'ların bazı kritik parçalarını Türkiye'ye yollamama, satışı durdurma kararı aldı. Ankara, Kanada'nın aldığı kararı eleştirdi ama kim uzmanlar diyorlar ki zaten Türkiye artık bu parçaları kendi kendisine de üretebiliyor. Kanada'nın bu parçaları yollamasına gerek yok, bu bir şeyi değiştirmez. Böyle söyleyen uzmanlar da var. Çatışmalar süresince Azerbaycan'a Türkiye ve İsrail'in verdiği destek çokça konuşuldu. Ermenistan ise görece yalnızdı. Savaş tüm hızıyla sürerken 5 Ekim'de ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Rus gazeteciler Putin'in makamında Putin'le röportaj yapıyorlar, çekim yapıyorlar. Putin'in telefonu çalıyor tam o sırada. Arayanın Ermenistan Başbakanı Paşinyan olduğu kameralara yansıyor. Putin gazetecilerin göz önünde bu telefonu açtı. "Şu anda meşgulüm, seni daha sonra arayacağım," dedi. Şak diye kapattı telefonu. Putin'in Paşinyan'ın telefonuna cevap vermemesi böylece kayıtlara geçmiş oldu. Peki niye böyle bir şey yaptı Putin? Bu zamana kadar Rusya hep bir parça bu tip sorunlarda Ermenistan'dan yana ağırlığını koyuyordu. Niye bu sefer Paşinyan'a böyle bir tavır koydu Putin? Uzmanlar şöyle açıklıyorlar. Paşinyan ilk seçilirken aslında bütün dünyanın gözü Paşinyan'ın üzerindeydi. Çünkü Paşinyan daha liberal, daha özgürlükçü, Ermenistan'ı daha çok böyle Avrupa Birliği'ne yaklaştırmak isteyen, Batı'ya yaklaştırmak isteyen bir lider, bir siyasetçi olarak görülüyordu. Putin aslında burada Paşinyan'a cevap vermiş oldu. Yani Putin Paşinyan'a şunu demiş oldu: sen Rusya'sız yapamazsın, Ermenistan'ı da Rusya'nın ekseninden öyle kolay kolay çıkaramazsın. Bak ilk başın sıkıştığında bana geliyorsun, bana gelmek zorundasın demiş oldu kameraların gözü önünde Putin.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Rusya'nın tarafları Moskova'da bir araya getirmesiyle bir ateşkes sağlandı. Ateşkes için taraflar 11 saat görüştü. Ateşkes ilan edildi ama ateş kesilmedi. Ermenistan Gence kentini vurdu, 10 sivil öldü. Ermenistan biz vurmuyoruz, asıl Azerbaycan vuruyor dedi. Ermenistan medyası Azerbaycan'ın cumartesi günü Dağlık Karabağ'ın yönetim merkezi Stepanakert'i vurduğuna ilişkin haberler yaptı. Bundan sonra da çatışmalar sürdü. Ermenistan Goranboy, Tertar, Adam ve Ağcabeydi bölgelerini hedef alırken Azerbaycan da Ermeni hedeflerini vurmayı sürdürdü. Taraflar biz insani ateşkese uyuyoruz ama saldırılara karşılık veriyoruz tavrını üstlendiler. Son kertede aslında Azerbaycan'a göre Ermenistan'ın dayanacak gücü kalmadı, mühimmatı bitmek üzere. Şimdi öte yandan süren barış görüşmeleri var, Minsk grubu görüşmeleri var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdiği bir mülakatta, Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup hiç alakası olmayan ülkeler var. Öyle ülkeler olmalı ki bu grupta, etkileri olsun, tesirleri olsun. Türkiye zaten Minsk grubunun üyesi. Dolayısıyla Türkiye ateşkes görüşmelerinin bir parçası olsun. Türkiye'nin sözü Avrupa için de önemli. Bölgede hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye'de, Libya'da Türkiye bu sorunun çözülmesine mutlaka olmalıdır diyor ama Rusya istemiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu konuda bir açıklama yaptı. Moskova Türkiye'nin tutumuna katılmıyor, çatışmaların sürmesini istemiyor. Türkiye'nin Dağlık Karabağ konusundaki tutumuna katılmıyoruz dedi. Rusya'nın bu tavrını Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Erdoğan'a da aktardı. Çatışmalarda ön plana çıkan iddialardan biri de Türkiye'nin Suriye'deki cihatçı savaşçıları Azerbaycan saflarında savaşmaya gönderdiği şeklinde. Pek çok basın yayın organı da buna ilişkin haberler yer aldı. Bir tane buna ilişkin haber Wall Street Journal gazetesindeydi. Gazetenin haberine göre Suriyeli savaşçılar ayda 2000 dolar civarında bir ücret karşılığında Azerbaycan'a gönderilmiş durumda. Hatta haberde Suriyeli savaşçılardan sözler aktarılmış. Suriye'nin iç savaş nedeniyle yıkılan ekonomisinde bu işi mecburen yaptıklarını, artık kimin için savaştıklarının önemi olmadığını ve sadece evlerine ekmek götürmek istediklerini söylüyorlar. Ne var ki hem Azerbaycan hem Türkiye bu iddiaları yalanlıyor. Hatta bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu ve dedi ki Suriyeli savaşçıları kaçtı diyerek, onların bölgede başka işleri var. Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'a gidemezler dedi. Son kertede dediğimiz gibi Azerbaycan askeri birliklerinin Ermenistan birliklerine karşı üstünlük sağladığı anlaşılıyor. Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sinan Oğan Haber Global'de katıldığı yayında durumu şöyle özetledi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şunu net bir şekilde vurguladı, siz de ifade ettiniz. Ben de zaten onun üzerine biraz önceki açıklamayı yaptım. Azerbaycan buraları savaşarak alabilir ama özellikle de önceki konuşmalarında da ve attığı tweetlerde de Ermenistan'daki kamuoyuna da seslendi. Dedi ki ya çocuklarınızı göndermeyin. Bu haksız, hukuksuz savaşta Paşinyan'ın ruh hali bozuk yönetiminde gönderdiğiniz çocuklarınız cephede ölecekler. Ve neyin uğruna ölecekler? İşgal edilmiş topraklar uğruna ölecekler. O sebeple Ermenistan kamuoyunu da bu arada ihmal etmiyor. Ve oradaki Ermeni annelerine de babalarına da ebeveynlerine de seslenerek çocuklarını askere göndermemesini tavsiye ediyor ki çok doğru bir tutumdur, bunu ifade edeyim. Şimdi bakıyoruz bu açıklamanın üzerine Ermenistan iç kamuoyunda da bunun tam tersi açıklamalar yapılmaya çalışılıyor. Çünkü büyük bir moral kaybı var. Bu açıklamaların Ermenistan'da ciddi yansıması var. Ermenistan'da aileler çocuklarını askere göndermekten imtina ediyorlar. Askerdekiler kaçıyorlar. Cephenin ön hattındaki ön karakollarda zincire vurulmuş halde öyle ele geçirilen Ermeni askerlerini görüyoruz. Hal böyle olunca da Ermenistan'ın yenilgisinin psikolojik olarak Paşinyan'ın zaten sağlam olmayan ruh halini daha da bozduğunu görüyoruz. Şimdi barış masası konusuna gelecek olursak, Sayın Aliyev de ifade etti biraz önce, Moskova'daki görüşmeler barış masası görüşmeleri değildi. İçici ateşkes masası görüşmeleriydi. Barış masası görüşmelerinin formatı da içeriği de daha farklı olacaktır. Ve bu muhtemeldir ki Dışişleri Bakanları seviyesinde değil, Cumhurbaşkanları seviyesinde, devlet başkanları seviyesinde olacaktır. Çünkü bu basit bir konu değil. 30 senedir çözülemeyen bir konu, çok taraflı hale gelmiş bir konu ve işini yapamayan Agit Minsk grubunun çerçevesinde maalesef ki yürütülen bir konu. Ben önümüzdeki süreçte özellikle Fransa'nın bu haksız, hukuksuz ve yanlı tavrından sonra Agit Minsk grubunun bir anlamı kalmadığını, Azerbaycan'ın da bunu kabul etmek istemediğini görüyorum. Belki daha farklı formatlar denenebilir. Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka eğer Agit Minsk grubu çerçevesinde olacaksa buraya eş başkan tayin edilerek, yok değilse daha farklı bir formatta olacaksa o zaman Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dörtlü formatında yeni bir masa oluşturulabilir. Ama şu açık ki mevcut masayla bu işin çözümü son 30 senede olduğu gibi bundan sonra bir 30 sene daha geçse çok mümkün gözükmüyor.
Türkiye pozisyon olarak Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Fakat Türkiye'de yaşayan Ermeniler de var. Türkiye'nin Ermeni vatandaşları da var. Özellikle çatışmaların başında Ermenilerin yoğun oturduğu mahallelerde Azerbaycan bayrakları giydirilmiş arabaların korna çalarak konvoy yapması bu mahallelerde epey tedirginliğe yol açtı. Şimdi dinlediğiniz seste konvoy geçiyor. Konvoy geçerken biri konuşuyor. Konuşan şöyle diyor. Çocuklar ölüyor. Bunun için mi seviniyorlar? Diyor. Yedvard Danzikyan, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni, BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta şunları anlattı.
Türkiye ne yazık ki Ermenistan'la olan ilişkisini Azerbaycan'a bağladı. Azerbaycan-Ermenistan savaşına bağladı. Fakat ben şunu savunuyorum kendi adıma. Türklerle Ermenilerin ilişkisi en az Türklerle Azerilerin ilişkisi kadar köklü. Hatta belki daha da köklü. Yani 1000 yıllık bir ilişkiden bahsediyorum. 10 gündür bir sürekli bir medya bombardımanı ve işte resmi açıklamalar, hükümetten gelen açıklamalar, muhalefet partilerinden gelen Türkiye ve Azerbaycan'daki bu milliyetçi havayı destekleyen açıklamalar yüzünden. İşte Ermenistan şöyle bir devlet, Ermenistan böyle bir katil, Ermenistan böyle bir terör devleti. Bütün bunlar tabii Türk-Ermeni toplumunu nefes alamaz hale getirdi, boğulur hale getirdi. Ve bununla ilgili de işte biz söylüyoruz, ediyoruz ama ne yazık ki çok da fazla bizi sanıyorum dikkate alan yok. Ama 90'lardaki gibi çok ağır bir atmosferin içinde olduğunu söylemeliyim. Şimdi bir cemaatin böyle tek bir fikri olmaz hiçbir dünyanın hiçbir yerinde. Yani bir cemaat, bir azınlık da olsa, çoğunluk da olsa herhangi bir topluluk tek bir fikirden oluşmaz. Tek bir görüşten, tek bir düşünceden, tek bir hissiyattan oluşmaz. Dolayısıyla Türk-Ermeni toplumunun Karabağ tarihi, diplomatik açılımları konusunda uzun uzadıya böyle bir görüş beyan etmesi beklenemez zaten. Ama teker teker olarak baktığımız zaman Türk-Ermeni toplumu çok tedirgin ve hakikaten nefes alamaz halde. Çünkü Türkiye bu savaş, son savaş başladı, 90'larda da öyleydi ama bu sefer çok daha güçlü bir milliyetçi atmosfer var ve çok daha kesin ve net bir Karabağ Azerbaycan'la birlik olma ve Azerbaycan'ı destekleme, hatta biraz da ileri itme havası var. Ve savaşın başından beri de, yani son 27 Eylül'de başlayan çatışmaların başından beri de Türkiye medyası, kamuoyu sürekli Ermenistan saldırdı diyor. Ve bütün argümanlar da bunun üzerine kuruluyor. Hiç bu böyle olmayabileceği konusunda tek bir ses çıkmıyor. Bütün bu yükseltilen milliyetçi atmosfer sonucunda birilerinin başına bir şey gelirse bu da tabii sıkıntılı bir durum olacaktır.
Evet, Dağlık Karabağ sorununun nasıl şekil aldığını hep beraber gözlemliyoruz. Daha fazla kan akmaması, barışın en hızlı şekilde temin edilmesi dileğiyle bölümü kapatıyoruz. Trend Topi'yi Podbi Medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.